Merhaba, Kendimiz İçin Yapıyoruz'a hoş geldiniz. Ben Nihan, arkadaşlarım Dicle, Esin ve Tuğçe ile birlikteyiz. Selam kızlar.
Merhaba.
Merhaba.
Selam.
Bugün yardım istemekten bahsedeceğiz. Yardım istemek derken neyi kastediyoruz? Aslında en genel anlamını kastediyoruz. Yani bu çantamı tutar mısın gibi basit bir istek de olabilir. Çok daha büyük hayat memat meseleleri de olabilir. Bazı insanlar çok rahat yardım isteyebiliyor. Bazıları içinse yani en yakınlarından bile yardım istemek çok çok zor olabiliyor. Bu da yardım isteme mevzusunun aslında bir kişilik özelliği olduğunu gösteriyor. Ve bunu bilmenin beraberinde getirdiği bir sorgulama ve düşünme hali de oluyor. Ne zaman yardım istememiz gerektiğini ne kadar biliyoruz? Bu grupta bu konuda çeşitlilik var. Bazılarımız bu konuda sorun yaşayabiliyor. Mesela ben ve Tuğçe. Şurasından başlayabiliriz belki. Yardım istemekte zorlananlar bunu nasıl deneyimliyor? Tuğçe'cim, mini terapi seansımıza seninle başlayalım.
Hoş geldiniz.
Ya bunu aslında tanımlaması zor. Yani hani nasıl o yardım isteme zorluğunu somut bir şekilde örneklendirmek zor. Ama ben kendim üzerinden düşünecek olursam şunu söyleyebilirim. Ben spektrumda...
Spektrum olarak değerlendirelim. Mesela 0 çok zor yardım istiyorum. 10 çok rahat yardım istiyorum olsun. Nereye koyarsın kendini?
0.
Gerçekten mi?
Ya hadi 1-2 olsun. Ama yani benim 1,5 senelik terapi maceramda da en çok konuştuğum konu bu. Yani hani en fazla bariyerli olduğum mevzu, en fazla çözmeye çalıştığım mesele şu. İlk baştaki soruya geri dönecek olursam da bunu nasıl yaşıyorum? Yani o zorlanma nasıl örnekleniyor? Şöyle örnekleniyor bende. Mesela elimde çok ağır bir çanta var diyelim. 2 kişiyiz. Aslında elimdeki yük bana ağır geldiğini farkındayım ve hani... O yükün bir kısmını yanımda eli boş olan arkadaşıma da verebilirim. Yani bu aklıma geliyor. Diyorum ki aslında yardım istesem benim de hayatım kolaylaşacak. Bu cümle ya bana bir yardım etsene şu çantalardan birini de sen tutsan o cümlesi belki dilimin ucuna kadar geliyor ama bir şey beni o cümleyi söylemekten alıkoyuyor ve asla söylemiyorum ve mal gibi o çantaları taşımaya kendi başıma devam ediyorum. Bunu yani bu çok basit bir örnek ama hayatımdaki her şeye bunu uygulayabilirim yani. Genel olarak böyle yardım isteme fikri bende zaten çok zor oluşan bir fikir. O fikir oluştuğunda da gene beni tutan bir şeyler var. Dediğim gibi terapide de en çok bunu konuştuğum için mesela buna dair bir takım kendime dair teorilerim var neden bunu bu konuda bu kadar zorlandığıma dair. Bunun da ilk nasıl diyeyim aydınlanmasını şöyle bir örnekte yaşadım. Ben böyle terapide bunu konuşuyordum. Sonra bir gün böyle annem, babam, işte abim, Mineş'e hep beraber oturuyoruz. Annemler bizi ziyarete gelmişti İstanbul'a. Böyle abim çocukluğundan falan bahsediyorduk. Benim abim çocukken şöyleydi. İşte benim doğumum abim için biraz travmatik bir deneyim. İkinci bir çocuk gelince nedense onu bırakacaklar falan diye zannetmiş. Yani artık yeni bir çocukları var, bana ihtiyacı yok falan diye zannetmiş. O yüzden biraz daha böyle korkuları olan bir çocuktu küçükken. Mesela ben kendi kendime uyurdum. Uykum gelince hiç kimseye bir şey söylemeden iyi geceler deyip giderdim, yatardım. İşte abimi hep sürekli böyle biraz daha birilerinin iteklemesi gerekirdi uyuması için. Sabah kalktığımızda mesela okula gidiyoruz. Abimi annem giydirirdi de ben, ki aramızda 4 yaş var, yani ben kendim giyinirdim. İşte çıkacağız mesela, ben ilkokul 1'e gidiyorum, ben ayakkabılarımı kendim bağlıyorum ama abimin ayakkabılarını annem bağlıyor falan. Annem bunları anlatıyordu. İşte Erkan, onun ayakkabılarını da ben bağlardım falan diye. Bunu böyle söylemedi tabii anne yüreği ama. Sonra annem şöyle bir cümle söyledi. Ben bütün bu hikayeleri hep abimin hayat hikayesinin narratifi olarak değerlendirmiştim 30 yaşıma kadar. Yani benimle hiç alakası olmayan, hatta böyle abime nasıl diyeyim böyle üzülmemi ya çocuğa da iyilik yapmaya çalışırken aslında kötülük yapmışlar diye düşündüğüm bir hikayeler bütünüydü bu. Orada annem şöyle bir şey söyledi. Yazık Tuğçe de baktı demek ki yavrum, garibim onunla ilgilenen yok, her şeyi yapmayı öğrendi kendi kendine. Annem bunu söyleyince, bu arada annem ne kadar hani bana beni aydınlatacak bir şey söylediğinin farkında değildi o sırada ama annem bu cümleyi söyler söylemez bende bir ışık yandı ve bütün hayatımdaki taşlar yerine oturdu. Ben gerçekten de sanırım küçüklüğümden itibaren hani her şeyi yapmak benim görevim. Zaten bana yardım edecek kimse yok ve olmamalı da, yani olmaması da çok normal. Ben zaten her şeyi kendi başıma yapmalıyım. Benimle ilgili hiçbir şey bir başkasının sorumluluğu değil. Bana yardım etmek kimsenin sorumluluğu değil. Hatta bana yardım etmek başkalarına külfet olabilecek bir şeymiş gibi geliyor. O yüzden de hep şey gibi hissediyorum. Yani hani aman başkalarına yük olacağım. Yani o poşeti taşıtmak bile, en basit şey bile, bir başkasına kendi sorumluluğumu yüklemek, kendi sorumluluğumdan kaçmak ve bir başkasına yük olmak gibi değerlendiriyorum. Ve bu inanılmaz kaçındığım bir şey. Bir sebebi bu. İkinci sebebini şimdi değil de sonra anlatayım isterseniz. Biraz da sizi dinleyelim çünkü ben çok uzun konuştum.
Biraz daha skalanın farklı ucundaki birisiyle devam edelim. Esin, mesela ben seni değerlendirsem herhalde 8'e falan koyarım 10 üzerinden. Sen kendini nasıl değerlendiriyorsun?
Yani bunu bir iltifat olarak mı algılayayım?
İltifat olarak algıla canım.
Tabii ki.
Tabii ki iltifat.
Her boka yardım istiyorsun diye mi algılayayım?
Estağfurullah ya, bu çok önemli bir kişilik özelliğiymiş. Yani evet. Ben de çok geç anladım bunu. Hani hayatımın ileri evrelerinde anladım. Bu kişilik özelliğimi, yardım istemek ne garip falan diye düşünüyordum. Sonradan evet, yani bu ne kadar gerekli ve ne kadar önemli bir şey diye düşünüyorum şu anda. O yüzden hani bunu rahat yapabilen çevremde örneklerden biri sen olduğun için hani bu çok güzel bir şey olarak değerlendirdim hep bunu.
Evet evet, doğru, haklısın. Yani kesinlikle çok kişisel bir şey. Farklı insanlarda da farklı şekillerde kendini gösteren bir özellik. Ama ben de bunun kökenini düşündüğümde bir şey bulamıyorum. Yani bunun analizini Tuğçe kadar yapabilmiş değilim. Çünkü benim için bir problem değil. Ya ben kendimi bildim bileli böyleydi bu. Sadece senin anlattıklarından yola çıkarak herhalde tek çocuk olmak, her an bana adanmış ve benim dertlerime koşabilecek hazır İki ebeveynin bulunması belki bu konuda bir katkıda bulunmuştur. Yani şüphesiz bulunmuştur. Bunun üzerine biraz düşünürken konuya karar verdikten sonra şeyi fark ettim. Ben duygularını çok yoğun yaşayan bir insanım. Onu biliyorsunuz. Tabii ki herkes için kendi sorunları, kendi dertleri mühim. Ve o anda eğer gerçekten çok zorlayıcı bir şeyle mücadele ediyorsak o bizim bütün benliğimizi ele geçirebiliyor ve hayatımızın her alanını etkileyebiliyor. Ben sadece şunu fark ettim ki, mesela dün bile konuşuyorduk ya kendi aramızda. Dün zor bir gün geçirdim ve yoğun duygular yaşarken hani o kadar baskın geliyor ki benim üzerime, o kadar baskın bir duygu haline geliyor ki benim önceliğim bir an önce ondan kurtulmak oluyor. O yüzden de bundan kurtulmak için elimden gelen ne varsa yapmaya odaklanıyorum sanırım kriz anlarında ya da yardıma ihtiyacımın olduğunu düşündüğüm anlarda. Bu yüzden de çevremde güvendiğim insanların yardımını istemekte bir sorun yaşamıyorum. Bunu ama şu şekilde de hani öğrendim zaman içerisinde. Ne kadar şanslıyım, çok güvendiğim bir ailem var. Geniş ailemle de hani ilişkilerim iyi. İşte çok sevdiğim kardeşim gibi gördüğüm arkadaşlarım var. Herhalde şüpheye düştüğüm ya da böyle tereddüt ettiğim ya da yardım istemekten zorlanacak gibi olduğum anlarda bu insanların beni ne kadar çok sevdiğini ve bana yardım etmekten ne kadar mutlu olacaklarını aslında düşünüyorum. Bunu kendime hatırlatarak herhalde bu özelliğimi devam ettirebildim son yıllar içerisinde. Çünkü ben de seçici davranıyorum artık. Kimden yardım istiyorum, kimi o anda yanımda istiyorum, kime en hassas anımı açmak istiyorum. Artık bu konuda daha seçiciyim. Önceden değildim.
O seçiciliği getiren ne oldu?
Bilmem. Yani herhalde şey gibi düşündüm. Herhangi bir konuda yardıma ihtiyacım olsa ve bunun farkında olsam bile herkesin o yardımı bekleyemem. Hani burada da bir şey olması lazım. Yani herkese, çevremdeki herkese kendi problemimi problem haline getiremem, getirmemeliyim. Bu onlara da biraz haksızlık. Yani en nihayetinde kendi dertlerimle, kendi problemlerimle kendim baş etmeye çalışıyorum. Benim için de mesela bu şöyle bir süreç, yani spektrumun diğer ucunda bazı şeylerle kendi kendime başa çıkmayı öğrenme süreci. Ama bunu yaparken yani herkesin hayatta her alanda yardıma ihtiyaç duyabileceğini fark ediyorum, biliyorum. Bu çok içselleştirdiğim, sindirdiğim bir düşünce. Bu noktada da kim en çok hani bana bu konuda yardımcı olabilir? Bari birilerinin kafasını şişireceksem sadece o kişininkini şişireyim diye düşünüyorum. Ya da belki en yakınlarım. Hani sizin benim işte mızmızlanmamı dinleyeceğinize güveniyorum yani. O yüzden aklıma bunları getiriyorum sanırım.
Her zaman. Ya ben de Esin gibi yardım istemekte çok zorlanan bir insan değilim. Yani şimdi düşünüyorum hatta ne sayesinde bu kadar rahat yardım isteyebiliyorum diye. Büyük ihtimalle benim de sabırsızlığım biraz bunu buna sebep oluyor. Çünkü hani bir iş hemen çözülsün istiyorum ve bunun için hangi kaynaklar ortaya koyulabilirse koyulsun, hangi insanlar buna dahil olabilirse olsun ve çözülsün istiyorum. Bugün de benzer bir deneyim yaşadım mesela. Yaklaşık 6 kişiyle falan telefonda konuştum. Bir yandan da tembel bir insan olduğum için yardım istemek zorundayım. Çünkü
Dicle tembel o bir insan olduğuna nasıl bu kadar inanabiliyorsun
ya?
Ya ve her senin bölümde söylüyorsun bunu full özgüvenli bir şekilde. Çalışıyor.
Böyle bir kişilik yaratmaya çalışıyormuşum.
Alter ego.
Tembel ama çok zeki. Bu kız her şeyi halleder.
Bir şey diyeceğim. Tembel o tembelliğe rağmen onu yaratmaya çalışıyormuşum. Neyse yani. Ya üşengeç bir insanım diyeyim. O yüzden de başkalarının yardımına ister istemez ihtiyaç duyuyorum ve hoşuma da gidiyor. Yani mesela evimize misafir geliyor arkadaşım Ezgi. Hepimizin arkadaşı. Ya kızcağız gerçekten ya bulaşık yıkamadan gitmiyor. Hani bunu ben Tuğçe olsa benim yerimde. Tuğçe var ya ellerini kelepçeler kanepenin
mutfağa
kenarına.
Sokmazdı.
Ama mutfağa sokmaz. Ama benim için ya Ezgi'cim yapma falan diyorum. Ama sonra o da ısrar ediyor. Tamam hani ne yapayım? Ne güzel yardımcı oluyor kız da. Daha rahat bitiyor her şey. Daha efektif. Bir yandan da yardım isteyemediğim durumları da düşündüm. Ne oluyor acaba benim için bunlar diye. Genel olarak bir tırnak içerisinde kıyak diye tanımlandırabileceğimiz şeyleri isterken çok zorlanıyorum. Yani mesela başka insanlar bana kariyer tavsiyesi için geliyor. Akademik tavsiye için geliyor. Başka şeyler için de geliyorlar. Ve tanımadığım insanlar da geliyor. Mesela bir arkadaşımdan almış numaramı atıyorum. Benimle benzer bir kariyeri tercih etmek isteyen birisi. İşte yeni mezun. Bu kişi bana soruyor ne yapabilirim diye. Ve ben büyük bir içtenlikle ve çok fazla vakit ayırarak o kişiye cevap veriyorum. Çünkü hoşuma da gidiyor bir yandan. Ve hani keşke birisi de bana o zaman da böyle bu kadar derinlemesine, bu kadar detaylı anlatsaydı diye geçiriyorum hep içimden ve o zamanki halimi düşünüyorum neye ihtiyacım olurdu diye onları anlatıyorum. Ama mesela benzer bir şeyi ben başkasından yapacağım zaman sanki bu bir kıyakmış gibi geliyor. Yani benim o insanın bedavaya vaktini almaya, enerjisini almaya hakkım yokmuş gibi geliyor. Bu da yanlış bir şey çünkü networking dediğimiz olay mesela bu şekilde yapılıyor tamamen. Hani biraz yabancı olduğumuz bir konsept. Benim de yavaş yavaş alışmaya çalıştığım bir konsept. Ama mesela gerçekten bu kıyak dediğim şeyleri rica etmeden insanlardan, onların vaktini rica etmeden, hani seni birileriyle tanıştırmasını, seni birilerine takdim etmesini rica etmeden bir şeyleri başaramıyorsun çoğu yerde.
Bir yerde bir psikoloji tipleri mi? Artık ya kaynak veremeyeceğim maalesef. Tam hatırlamıyorum nerede okudum da çok uzun zaman olmuştur
Facebook
muhtemelen.
Facebook postuymuş
bu. Yani şöyle bir şey diyordu. İnsanlardan yardım isteyerek onlarla bağ kurabilirsiniz gibi bir cümle vardı. Yani ilk karşılaşmalarda geçerli. Tanımadığınız bir insan. Hani yakınlaşmak için ve bağ kurmak için yardım istemeniz çok etkilidir. Falan gibi bir şey gelmişti mesela. Hele tanımadığım, hiç bilmediğim insanlardan yardım istemek. Mesela çok daha farklı bir şeymiş gibi geliyor. Ama aslında hani o insanın seninle, sana sıcak hissetmesini, sana yakın hissetmesini de sağlayan bir şeymiş. Tam bu networking örneği üzerine bu örneği vermek istedim.
Çünkü ihtiyaç, yani ihtiyaç hissedilmek de bir ihtiyaç. Bir insanın başka birinin ona ihtiyacı olduğunu hissetmesi de bir ihtiyaç. Bunu bana zamanında
kesinlikle
büyük Ozan Esin söylemişti.
Aa, yine bir aforizmam çıktı ortaya.
Bana söylemiş.
Aa, ne aynen güzel.
Esin'cim sen çok güzel aforursun.
Vay be, bu konuda şeymişim, uzmanmışım. Ya ben mesleğimle de bunun çok bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Çünkü aynı şekilde Dicle, yardım vermekten hoşlanan insanlar bence sosyal alanlarda çalışıyor zaten. Yani işin doğasının bir parçası bu. Bu networking konusunda bir iki tane eklemem gereken şey var. Ben Kanada'da ikamet ederken burada bir takım dezavantajlı gruplara ve şu anda gençlere nasıl kariyerlerinde ileriye gidebileceklerini ve işte profesyonel olarak kendilerini nasıl geliştirebileceklerini anlatan eğitimlerin bir parçasıyım. Bununla uğraşıyorum. Bu süreçte de networking çok mühim bir kariyer gelişimi aracı olarak sürekli gündeme geliyor. Ve insanlar sürekli şunu merak ediyor. Ya ben neden kendimi o pozisyonu düşüreyim? Karşıdaki insanın buradan hiçbir çıkarı yokken bana niye yardımcı olmayı tercih etsin ki? Yani kafalarında otomatik olarak cevabın hayır olacağını ve insanlara yardım için ulaşmanın bile çok boşa, beyhude bir çaba olacağını düşünüyorlar. Halbuki burada şuna bakmak lazım. Tam olarak senin az önce bahsettiğin şey diyeceğiz. Sen nasıl başkasına yardımcı olurken bu süreçten keyif alıyorsun ya. İşte karşıdaki insan için de o çıkar o. Şimdi dengesiz bir çıkar ilişkisi olabilir. Evet, belki sen bu networking sürecinin sonunda yardım isteyen insan olarak çok daha büyük bir çıkar sağlayacaksın. Belki bir işe refer edileceksin. Belki bir hiç daha önce duymayacağın normal şartlar altında bir fırsattan haberdar olacaksın. Ama karşıdaki için de bir çıkar var kesinlikle. O da başka birisine, yardıma muhtaç birisine yardımcı oluyor olmanın hazzı. İnsanlar zaten hani rutin hayatlarında ve işte belki sıkıcı işlerinde, hani rutinler içerisinde boğulmuşken bu tarz hazları çok az yaşıyorlar. O yüzden de başka birisine yardım eli uzatmış olmanın tatmini çok güzel bir şey oluyor. Ya o yüzden ya bunu aslında şuna bağlayacağım genel olarak konumuza dönersek. Yardım isterken karşıdakinden sadece emek ve enerji sömürüyormuşuz gibi düşünmek belki de hani bizi durduruyor bazı anlarda. Ve sanki o insanı yoruyormuşuz ve o insana kötü bir şey yaptırıyormuşuz. Tamamen zorla o durumda bulunuyormuş gibi. Halbuki öyle olmak zorunda değil. En yakın arkadaşlık ilişkilerinde bile öyle olmak zorunda değil. Bir insan gerçekten sana hiçbir şekilde yardımcı olmak istemiyorsa bunu illaki bir şekilde belli edecektir ve yapacaktır. Ama eğer ki sana yardımcı olmak istiyorsa dördümüzün arasında bile böyle. Hani evet, ben belki bir saat işte Tuğçe'yi dinleyeceğim telefonda ama sonra şunu bileceğim ki ben arkadaşıma destek oldum. Ve onun hazzını yaşayacağım sonra, onun tatminini yaşayacağım.
Ya şuna gelecektim. Ya kıyak diyorum ya başından beri. Bunu işte hep tırnak içinde kullanıyorum. Hı. Aslında diğer istediğimiz yardımlardan çok da bir farkı olmuyor bizim böyle kariyerimizle ilgili ya da akademik olarak tavsiye istediğimiz durumlar. Yani ben bunu kafamda nedense bu şekilde kategorize etmişim. Bazı işler para karşılığı yapılır, bazı işler gönül işidir gibi. Biraz hani avukatlıkla bağlantısı da olabilir. Yani avukatlar pek sevmezler mesela hani saatlerce danışmanlık alıp sonradan bir avukatlık sözleşmesi yapmadan kapıdan çıkan çok fazla insan olduğu için hani belki oradan kalma bir şeydir. Mesela bugün bir yandan da hani reddedilmek üzerine ne yaşıyorum? Hani yardım istediğim zaman reddedildiğimde neler hissediyorum diye düşündüm. Sen az önce söyleyince mesela bugün 6 kişiden yardım istedim dedim. Kendi kişisel bir işimin hallolması için. 3 tanesi reddetti ve hani buradaki red katiyen benim o insan ilişkileriyle ilgili bakış açımı zedeleyici bir sonuç doğurmadı. Hiç böyle rencide olmadım. Ah, bu insanlar beni nasıl reddeder diye. Tamamen o iş çözülemediği için çok sinirlendim sadece. Ama herkesin reddetmeye hakkı var. Yani bazen de hani mesela ben de zor hayır diyebilen bir insanım. Hani hayır diyebilmek için 1000 dereden su getiririm. Bir bahane bulmaya çalışırım. Bir şey yaparım. Hani net hayır diyebilen insanlardan olmadım pek. Belki de hani karşıdakiyle de böyle bir yanlış bir empati yapıp ya şimdi bu bana hayır diyemez diye düşündüğümüz için de yardım istemek zor oluyor olabilir bazen.
Evet, yardım isteme sürecinde yani bana evet diyecek. Biliyorum çünkü kendini zorunda hissedecek.
Evet, ben direkt böyle hissediyorum mesela.
Çocuklukla biraz bağlantılı tabii ki. Yani hangi hisleri sana yeniden yaşattığıyla alakalı. Tuğçe çok güzel bir örnek verdi. Mesela benim örneğimde de benzer bir durum var. Benim annem de babam da çok yoğun bir şekilde çalışıyorlardı ben küçükken. Ve benden bir 5,5 yaş küçük bir kardeşim var mesela. Yani o doğduğunda ben 5,5 yaşındaydım. Ve o doğduğu andan itibaren sanki şöyle bir algı yerleşti benim üzerime. Sen büyüksün. Sen büyüksün, yaparsın. Sen büyüksün. O küçük, sen halledersin. Kızım o küçük, onun daha fazla bir şeylere ihtiyacı var gibi. Ve 5,5 yaşından itibaren bunu böyle içselleştirmeye başlayınca kendi kendine yetebilme konusunda daha fazla yeti kazanıyorsun. Yani belki hani sen de çocuksun, ben de 5 yaşındayım, ben de 6 yaşındayım. Yani kardeşim 3 yaşındayken ben de 8 yaşındaydım sonuçta ve hala çocuğum aslında. Ama hani bana daha fazla büyük ve kendine yetebilen insan muamelesi yapıldığı için mesela ben de biraz o yerleşti sanıyorum. Yani hani benim yardım istememe gerek yok, ben zaten yapıyorum gibi.
Mesela Tuğçe'nin örneği beni şaşırttı o açıdan. Tuğçe küçük çocuk olmasına rağmen, yani küçük kardeş olmasına rağmen sanki evin büyüğüymüş, büyük çocuğuymuş evet. Gibi bir izlenim oldu.
İşte ihtiyaca göre.
Evet, ebeveynlerin de sorumluluğunda. Ama tabii onları da kızamayız şimdi bu saatten sonra. Ellerinden gelen en iyisini yapıyorlar sonuçta. Yani o yüzden herhangi birisini suçlamıyorum burada. Ama işte bazen böyle şekilleniyor ilişkiler ve o sonra ilerideki kısımları, hayatın ileri bölümlerini etkiliyor. Mesela aklıma şu geldi bu konuyu konuşmaya karar verdikten sonra. Benim 17-18 yaşındayken, işte herhalde lise son üniversite 1'deyken bir ilişkim vardı. Erkek arkadaşım vardı, hepiniz hatırlarsınız. Arabası vardı. Ve mesela şunu hatırlıyorum ya, o yıllarda ben hiç bir kez bile beni şuradan alır mısın demedim mesela. Ya da beni şuraya bırakır mısın demedim. Ve bunu o dönem böyle ben hiç öyle bir şey demedim diye bir gururla anlatıyordum. Kendi kendime yetebiliyorum. Herhangi birisinden bir şey istemiyorum. En yakınlarımdan birinden bile istemiyorum diye düşünüyordum. Hani şimdi geri dönüp bakınca ne kadar saçmaymış gibi geliyor. Çünkü yani tabii ki beni istediğim yere bırakabilir yani, alabilir de. Hani bu onun için çok çok büyük bir yük olmayacak ve mutlu mutlu yardımcı olacak aslında. Böyle bir gelişim ve aydınlanma yaşadım mesela ileriki yıllarda.
Dedin mi? Keşke taşıtsaymışım kendimi Ankara'nın bir ucundan bir ucuna.
Tabii ki söyledim bunu ya, ne yapmışım ben falan dedim yani.
Bayağı da taşıyordu aslında hepimizi oradan oraya.
Hep kendisi teklif ediyordu mesela, ben alayım anladım. Diyordu mesela. Evet, ben ona tamam diyordum ama mesela gelip alır mısın demiyordum.
Anladım.
O yardım istememe sonrasında gelen gizli gurur, gizli kibir, her neyse artık o duygu, o bende inanılmaz var mesela. Yani... Hatta buradan şeye bağlayayım. Az önce dedim ya, aslında yardım istemek konusundaki yaşadığım zorluğun ikinci bir sebebi daha var kendimde gördüğüm. Onu sonra yasaklayayım demiştim. Bu ikisinin bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Mesela bende şey var. Şunu fark ettim en azından son dönemde. O kadar çok her şeyi tek başıma yapmam gerekiyor ve ben kendi başıma yetebilmeliyim düşüncesi, refleksi o kadar yerleşmiş ki bana. Herhangi birinden, herhangi bir konuda büyük, küçük, irili, ufaklı, en ufacık bir yardım dahi alsam, sanki onun benim kendi kendime yetebilme gücümü, o kasımı törpüleyeceğini ve karşımdakiyle aramda bir bağımlılık ekonomisi oluşturacağına dair bir inancım var. Yani işte atıyorum, nasıl bir örnek verebilirim? Yani işte mesela benim yerime evdeki problemleri Çağrı çözerse, ben o problemleri çözme yeteneğimi kaybedeceğim ve Çağrı'nın varlığına çok alışacağım ve yarın bir gün eğer Çağrı benim hayatımdan çıkarsa afallayıp kalacağım ve bu yaşanmaması gereken bir şey. Ben her zaman her şeyi kendi başıma yapmayı da biliyor olmalıyım. Hayatıma giren çıkan insanların hiçbir şekilde de facto bir şey olmamalı, fiilen bir etkisi olmamalı gibi.
Ama Çağrı hiç mi yardım etmiyor canım sana?
Hayır, tabii ki ediyor. Yani zaten artık hani bu şeyde o spektrumda sıfırdayken şu an İbre'yi biraz daha 1'e 2'ye ortaya geçirmeye çalışıyorum. Çağrı gene bu anlamda en ne diyeyim şeffaf ve hani o bariyeri en rahat aşabildiğim insan. Ki o nedenle evlendim zaten herhalde başka
yani. Yani var.
Neyse ki.
Ama hani genel olarak hala Çağrı dışında, yani ailemle olan ilişkimde bu böyle mesela. Orada hala sıfırdayım spektrumda.
Ama işte biraz siyah beyaz geliyor bu kulağa. Bir uçurum var, uçurumun iki kıyısı var ve biri yardıma bağımlı olmak, biri full bağımsız kendi ihtiyaçlarını karşılayabiliyor olmak. Ve sen bir kere yardım istediğinde bu uçurumun bir yakasından diğer yakasına zıplıyormuşsun gibi kafanda. Ama evet, hayatta hiçbir şey bu kadar siyah beyaz değil ki.
Kesinlikle öyle. Zaten çok rasyonel bir temeli yok yani. Hani bu bir korku aslında. İrrasyonel bir korku.
Evet.
Ben yani biliyorsunuz çok uzun ilişki yaşamış bir insan olmadığım için hani o ilişki kavramına epey yabancıydım. Hani biriyle partner olmak vesaire. Hakikaten ama biriyle partner olunca, bir ilişki içerisinde olunca ve ondan yardım istemeye, hani önceden tek başına yaptığın şeyleri biraz onun yardımıyla yapmaya başlayınca, bu hakikaten insanı biraz tembelleştiriyor bence.
Ha, yine geldik tembelliğe ya.
Ya hayır, Tuğçe söylediği için kullanıyorum şu anda. Hani dedi ya, körelir benim kendi kendime yetebilme şeylerim diye.
Doğru. Mesela evet, ben moral çıkmaya başladığımdan itibaren matematiğim çok geriledi. Çünkü bütün işlemleri...
Nasıl yapan biri var.
Aynen, yapan biri olduğu için düşünmek zorunda değilim mesela.
Ya az önce şakaya vurdum bu arada ama evet, dediğiniz ben de anlıyorum. Gerçekten bir körelme ya da o yetini kaybetme durumu olabilir. Ama mesela Tuğçe'nin örneğinde işte şu korkuyu aşmak lazım. Yani birilerinden yardım istiyor olmak ve onların yardımıyla bir şeyleri daha kolay, daha verimli, senin için daha az acı çektirici bir şekilde yapmak, senin elinden bağımsız ve tek başına yaşamına devam etme gücünü almıyor aslında. Hatta bazı açılardan seni çok daha güçlü bir birey haline getiriyor. Hayatın bir takım farklı dertleriyle uğraşıp sürekli sorun çözmeye, uğraşmaya çalışıyoruz. Şimdi herkesinki de farklı, dereceleri de farklı. Şimdi sen aslında bir takım konularda birilerinden full destek alsan, aslında diğer sorunlara yetişmek için daha fazla enerjik olacaksın, daha moralin daha iyi olacak, kendini daha güçlü hissedeceksin belki. Ama her şeye aynı anda yetişmeye ve tek başına yetişmeye çalıştığında kendini de güçsüz hale getiriyorsun bir nevi, öyle değil mi?
Kesinlikle öyle. Ben şu an bu aydınlanmaya sahibim zaten ama evet, bu evet. Aydınlanmaya sahip olma aşaması çok uzun sürdü. Evet. Bir de tabii hani farkındalığa sahip olmakla inanılmaz içselleştirdiğin davranış kalıplarını yıkmak arasında da ayrı bir basamak var. Yani hani farkında olmak ilk basamak ama o davranış kalıbını yıkmak her zaman o kadar kolay olmuyor. Az önceki körelme meselesiyle ilgili de mesela şeyi, ya bir süredir şunu düşünüyorum. Evet, yani bence de uzun ilişkide olmanın gerçekten böyle bir tarafı var. Yani hani hayatına biri giriyor, tek başına yaptığın şeyleri iki kişi yapmaya başlıyorsun ve bunun sağladığı bir konfor alanı var gerçekten. Ve bu bir takım güdülerinin değil ama hani bir takım kasların evet biraz zayıflamasına yol açabilecek bir şey. Ben bundan ölesiye korkuyordum ama şunu fark ettim ki sanki temelli bir kayboluş, temelli bütün o hayatta kalma becerilerimi kaybetme gibi bir durum söz konusu değil aslında. Yani hani hayatımda biri olduğu sürece, daha doğrusu burada biri deyip anonim bir şekilde konuşmayayım. Yani hayatımda Çağrı olduğu sürece o konfor alanını sürüp gitmesi çok güzel bir şey. Ben bundan zaten çok mutluyum. Olmadığı senaryoyu düşünmenin şu an bir anlamı yok. Bunu fark ettim. Olmadığı senaryoda da zaten evet belki ilk başta tökezlerim ama o hayatta kalma dürtüsü ya da hani bir şeylerin bir şeylerle tek başıma başa çıkabilme gücü zaten bende var olan bir durum. Dolayısıyla körelse bile sonrasında yeniden kazanılabilecek bir özellik.
Tabii. Evet, kesinlikle. Bir de ben sanırım şey gibi düşünüyorum. Yani mesela bana az önce 8 verdiniz onun üzerinden ama benim de hiç kimseyle paylaşmadan tek başıma çözmek istediğim şeyler var. Ya da hani hiç kimseyle paylaşmadığım bir takım şeyler var. Yardım isterken zorlandığım başka alanlar var. Herkes için bu böyledir diye tahmin ediyorum. Hani en azından senin için daha kolay olan, yani yardım istemenin daha kolay olduğu şeylerde başkalarının yardımını istemek de bir tercih olabilir. Çünkü en azından o konularda başkalarının desteğinden güç bulup yine enerjini ve işte sonradan herhangi başka bir pozisyonda, başka bir durumda, başka bir senaryoda full kendine yetebilmek için daha sağlam kalabilmeyi sağlar belki bu.
Bir de yine kaynak veremeyeceğim bir makalede şöyle bir şey okumuştum. Çok üzgünüm, bunları not almam lazım. Bundan sonra böyle yapayım. Yardım istemenin biraz kontrolle de alakalı bir şey olduğuna dair bir şey okumuştum. Yani birisinden yardım isteyince ve onun sana yardım etmesine izin verince sanki kontrolü başka birisine teslim ediyormuşsun gibi hissetme hali. Bu da bazı insanlar için çok korkutucu olabiliyor. Özellikle yaptığı her şeyi kendi sorumluluğu altında hisseden insanlar için.
Evet, bu da var bende. Çok nalet bir insan oldum, ortaya çıkmadım şu an.
Estağfurullah.
Yani mesela buna da bir örnek verecek olursam şey var mesela, atıyorum o gün çok yoğunum ve akşam yemeğini hazırlayacak, genelde hani sabah kahvaltıları çağırdı, akşam yemekleri bizde ama iş yoğunluğumuza göre o görev dağılımında değişebiliyor ama o işte benim yoğun olduğum Çağrı'nın yemek yapacağı bir gün Çağrı mutfağa girdiyse ben bir şekilde gene bir arkasından girip yanlış yapıyor mu? Yanlış yapıyor falan diye böyle sonra böyle, sen onu bir versene bak onu öyle yapma falan diye böyle çocuğu da rahat ettirmiyorum yani.
Ben bir şey sorabilir miyim Tuğçe sana?
Çağrı sana nasıl katlanıyor?
Hayır canım, aşk olsun. Ay, sana şey diyecektim. Mesela diyelim ikimiziz evde, işte bir şey yapıyoruz, yemek yapıyoruz diyelim. Ben senden sürekli yardım istiyorum. Bu sende mesela benim üzerimde, benim hakkımda bir negatif düşünce oluşturuyor mu?
Hayır, hiç oluşturmaz.
Ama sen benden istediğin zaman olacağın, benim negatif düşüncemi düşünüyorsun değil mi?
Evet. Ya negatif düşüneceğini düşünmüyorum. Aksine yani herhangi birinden yardım istediğim zaman karşımdakinin bunu negatif karşılayacağını hiç düşünmüyorum. Sadece yük olacakmışım gibi geliyor. Yani o ona pozitif de bakabilir. Evet cevabını alacağımdan da çok eminim aslında yardım istediğimde. Aa tabii yardım ederim cevabının geleceğine çok eminim. Ama niye insanları bununla uğraştırayım diye düşünüyorum.
Evet işte benim kafamdan mesela üf Tuğçe de bununla uğraştırıyor beni diyeceğim gibi düşünüyorsun.
Bence Tuğçe deme kısmına takmıyor ya.
Evet. Ya ben senin yerine onu düşünüyorum. Ben senin anladım, yerine anladım. Onu düşünüyorum. Senin onu düşüneceğini düşünmüyorum ama senin yerine bak ya insanları zora sokuyorum diye ben düşünüyorum senin
ama
yerine.
Ama başkası senden bir şey istediğinde sen kendini zora sokulmuş gibi hissetmiyorsun.
Hayır.
İşte evet mantıksızlık burada. Evet. Ya ben de sanki hakkım değilmiş onu istemek falan gibi geliyor. Yani başka birisine çok büyük bir yük olacağım ve hakkım değil. Ben bunu isteyemem şu anda bu insandan falan gibi geliyor mesela. Ama işte bu tamamen kendi kafamızda olan bir şey ve gerçekte olan şey bu değil. Olacak olan da böyle değil. Yani istediğin zaman karşılığı böyle olmayacak. Hani yük oluyormuşsun gibi olmuyor aslında. Hani zaten böyle bir yük olacaksan karşındaki kişi yapamayacağını da söyleyebilir yani. Dicle sen kendini skalada nereye koyuyorsun?
Ya işte az önce yaptığım kendime dair analizden sonra yani bir 8 olmasam da hani ben de bir 6-7, ya 7 varımdır diye düşünüyorum.
Yani ben de kendim mesela 3-4 falan olarak niteleyebilirim şu anda. Ama eskiden bu gerçekten 0'a yakındı. Yani 0.1 falanmış şimdi değerlendirdiğim zaman onu fark ediyorum.
Ya ben mesela en son ikinize, Tuğçe ve sana yardım ettiğim ne zaman oldu falan diye düşünüyorum. Ya sizin benden yardım istediğiniz daha doğrusu benim yardım ettiğim demeyeyim de. Ya Nihal sanırım sen birisi için benden bir şey istedin en son. Hani kendin için değil. Birisinin bir şeye ihtiyacı var. Bir bilgi mi neydi bir şeydi. Ha, bir yardımcı evet. Olur musun dedin.
Evet,
bir
doğru.
Onu hatırladım yakın zamanda. Tuğçe
hatta
de,
kardeşim için.
Aynen kardeşin için istedin. Tuğçe de düğün günü dedi ki benim kendi düğün günü. Benim de çiçeğim beklediğim gibi gelmedi. Bana çiçek bulabilir miyiz şu an dedi. Ve ben Tuğçe'ye gidip çiçek de bulmadım. Tuğçe'ye gidip ben çiçek için nereden bulabilir onun adresini verdim. Çünkü hani o minimumda istediğin için o yardımı.
Ama hayır bana bavul aldın ya Dicle. Ha, benim bavulum da kırılmıştı ve bavul alacak zamanım olmadığı için provadan sen bana gidip bavul aldın daha ne olsun.
Doğru evet.
bu örneği neye bağlamalıyız?
Ya şöyle canlı örneğini vermek istedim. Hani Nihan ve Tuğçe'nin yardım isteme potansiyeli olan birisi olarak hani bana bile bunun ne kadar az denk geldiğini göstermek istedim.
Evet ama ben aslında bavul aldırarak yardım isteme konusunda aslında hiçbir sorun çekmediğim bir de burada.
Ben de mesela şeyi hatırlıyorum hep. Biz kendi aramızda da artık birbirimizi tanımamız şunu da sağlıyor mesela. Biz de size yardım teklifleriyle daha fazla geliyoruz belki de. Ve bu da arkadaşlarımızı evet. Daha çok güçlendiriyor. Hani mesela bak sen şu an yardıma ihtiyaç duyuyor olabilirsin ama ben seni tanımıyorum, yardım istemiyorsundur. Konuşalım mı demek? Ya da Dicle'nin hani sürekli Tuğçe'ye o süreç boyunca bak bir şeye ihtiyacın var mı? Yardıma ihtiyacın var mı? Ben hazırım diye sürekli hatırlatmalar yapması belki bu süreci daha kolaylaştırıyordur.
Evet tabii ki o çok önemli bir destek mekanizması yani.
Bir de evet yardım istiyor musun diye sormadan yardım etmek de çoğunlukla faydalı oluyor sanırım. Yani mesela Tuğçe'nin en başta verdiği poşet taşıma örneği hani biraz da yanındakini teklif etmesi gerekir. Anlatabiliyor muyum?
Ediyor aslında. Mesela bu hikaye şuradan aklıma geldi. Sevgili Musab'cığım inşallah bu bölümü dinler. Musab'la biz Almanya'da Erasmus'ta aynen. Almanya'da Erasmus yaparken Kaufland'e gittik abi. Haftalık alışverişimizi yapmaya ve ben tabii ki manyak gibi deli gibi alışveriş yaptım yani. Ne bulduysam aldım. Kuşkonmaz falan aldım böyle. Sanki hep kuşkonmaz derim anamın karnından çıktığımdan beri. Böyle deli gibi elimde poşetler var. Musab'ın da elinde poşet var ama bana göre daha az. Ve ben tabii ki yani Musab benim 5 katım ya 2'ye 5 bir insan. Ben minnacık bir şeyim. Dolayısıyla onun taşıma potansiyeliyle benim taşıma potansiyelim aynı değil. Musab bir noktada dedi ki yardım etmemi ister misin? Alayım istiyorsan elindeki yüklerden birkaçını dedi. Ben de şöyle döndüm. Yani sen olmasaydın ben bunları tek başıma taşıyacaktım. Şimdi sen buradasın diye bunun değişmesine gerek yok. Yani anlamsız anladın mı? Orada diyorum ki yani ben Musab'a güvenerek gelmedim. Musab'a güvenerek almadım bunları. Dolayısıyla eşek gibi taşıyacağım onları.
Şu an konu o değil.
Hayır, orada diyorum ki yani eşek gibi taşıyacaksın Tuğçe onları.
Tuğçe ya, valla.
Ah. Ama şimdi saçma geliyor değil mi şimdi düşününce?
Evet, düşününce çok saçma yani.
Yavaş yavaş demek ki. Yani öncelikle farkında olmak ve bazen işte terapi sürecinde falan çocukluğuna indiğin zaman bazı şeyler ortaya çıkıyor. Sonra tamam, evet, bu benim kafamda olan bir şey, ben bunu biraz geliştireyim diyorsun ve o şekilde hayatında değiştirebiliyorsun.
Ben bir kapanış cümlelerine giriş yapmak isterim. Hayatımızda böyle yakınlarının elini sıcak sudan soğuk suya şey yapmayan bir Tuğçe gibi bir dostumuz olduğu için çok şanslıyız. Bu süreç içerisinde kendini yıpratıyorsan da, yani ki bunun farkında olup bunu aşmaya çalışıyor olman çok güzel bir şey. Kendin için daha iyi olsun. Sen uzun vadede daha güçlü ve daha enerjik ve daha
huzurlu
kalabilesin aynen diye. Evet.
Ya, teşekkür ederim.
O zaman
bu iyi dileklerle, temennilerle bitirelim.
Aynen öyle. Instagram hesabımızı tekrar hatırlatalım. Kendimiz için yapıyoruzdan bize yazmayı unutmayın. Mesaj da atabilirsiniz ama yorumlara yazdığınız zaman başka insanlar da görüyor ve bizi daha çok mutlu ediyor. Hem podcastimizde daha fazla kişiye ulaşmasına yardımcı olmuş oluyor. O yüzden yorum yazmaktan ve paylaşmaktan çekinmeyin lütfen. Bizi çok mutlu edersiniz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.
Hoşça kalın.
Görüşürüz.
Çaktı çık çık çak.